Yorumunu yapmakta olduğumuz İncil'den Kolosallara mektup 2. bölüm 7. ayete geldik bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. Burada yani Kolosallar 2. bölüm 7. ayette Pavlos Mesih'te kök salın diyor. Bir yapı gibi yükselin, eğitildiğiniz kapsamda imanda pekişin, teşekkürünüz giderek çoğalsın. Mesih inanlılarından Mesih'te kök salmaları istenmektedir. Mesih'te kök salmak, bir ağaç gibi toprağa sımsıkı bağlanmak demektir. Mesih'te sağlamlaşmak demektir. Bir ağacın kök atabilmesi için önce toprakla bütünleşmesi gerekir. Ondan sonra kök salmaya başlar. Toprakta kaldığı sürece derinlere iner. Derinlere indikçe daha çok besin alır. Bunun doğal sonucu da toprak üstüne çıkan yaşam gelişir, güçleşir. Bir ağacın güçleşebilmesi, güçlenebilmesi için köklerinin o oranda toprakta yayılması ve derinlere inmesine bağlıdır. Bunun tersi düşünülemez. Bunun gibi de Pavlos Mesih'te kök salın diyor. Yani İsa ile bütünleş. Onda derinlere in. Onsuz bir anın bile olmasın. Onun sözlerinde derinleş ve oradan gereken besini al. İşte o zaman gelişeceksin, güçleneceksin, yükseleceksin ve imanda pekişeceksin. Mesih'te yaşayın, kök salın, bir yapı gibi yükselin imanda, pekişin, teşekkürde gelişin sözü gemiyi sapasağlam tutan dört demir gibidir. Birinci mezmurda da şöyle okuyoruz. Ne mutlu o insana ki kötülerin öğüdüyle yürümez. Günahkarların yolunda durmaz, alaycıların arasında oturmaz. Ancak zevkini Rabbin yasasından alır ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür. Böylesi akar sular kıyılarına dikilmiş ağaca benzer. Meyvesini mevsiminde verir, yaprağı hiç solmaz. Yaptığı her iş iyi gider. Mesih'te yaşayan, onda kök salan, akar su kıyılarına dikilen ağaç gibidir. Bu ağacın kökleri ta derinlere inip orada yaşam suyunu sağlar ve bu kökler aracılığıyla aldığı suyu yukarıdaki gövdeye, dallara, yapraklara kadar iletir. Bu yüzden de gelişmeye, güçlenmeye başlar. İşte Pavlos'un burada size öğütlediği gibi imanda güçlenin demesi bu nedenledir. İmanda güçlenmek, imanla sabit kılınmak, imanda kök salmak. Çünkü sizler ve ben İsa Mesih ile ruhsal bağlantımızı sadece iman aracılığıyla kurabilmekteyiz. Bu nedenle İmanın değerini, taşıdığı önemi sürekli varlığımızda hissetmeliyiz. Pavlos şimdi inanlılar arasında felsefenin yaratabileceği tehlikelere değiniyor. Kolosseller 2. bölüm 8. ayette dikkat edin diyor. Hiç kimse sizi felsefeyle, insansal törelerle beslenen temelsiz lakırdılarla tutsak etmesin. Dünyanın ilkel öğeleriyle desteklenen, Mesih'ten esinlenmeyen görüşlerdir bunlar. Dikkat edin bakın, durun bakın ve dinleyin. 18. ayette de sözde duaüstü görmeler, müjdede gördüğü rüyaların üzerinde duranların, öne sürenlerin kendi kafalarından doğan boş, duygusal gösterişçiliklerdir diyor. Burada felsefe 18. ayette de sözde doğaüstü görmeler, müjdede gördüğü rüyaların üzerinde duranların, öne sürenlerin kendi kafalarından doğan boş, duygusal gösterişçiliklerdir diyor Pavlus. Bu sakat öğreti biçimi inanlılar için bir tuzaktır. Her çağda bu türden kişiler çıkıp toplumları, bireyleri sömürmektedir. Bunu da iman kisvesi altında yapmaktadırlar. Bunlardan uzak durun diyor Pavlus. Günümüzde orada burada anlatılanları dinlemek ve bunu kendimiz görmüş gibi etrafa yayarak sözde Rabbi yüceltiyoruz gibisinden tutumlar takınan çoktur. Falan yerde falan oldu, Rab onu yaptı, bunu yaptı. Birisi dedi ki, bir şeyin olduğunu söyleyebilmek için kendin orada olmalısın. Kendin tanık olmalısın ve söylediğinden %100 emin olmalısın. Bu yoksa sakın söyleme. Rabbin senin bu türden şeyleri yaymana ihtiyacı yoktur dostum. Eğer kendi yaşamında Rabbin neler yaptığına tanık değilsen, bunu yaşamıyorsan Rabbin orada burada bir iş yapmasını duymanın sana bir yararı yoktur. bunun gerçek olduğunu da iddia edemezsin. Hatta kitaplarda okusan bile bundan %100 emin değilsin. O zaman bunu etrafa yayma. Bir insanın yazdıklarına biz inanamayız, ona bel bağlayamayız. Tek temel kaynak, gerçek, doğru Tanrı'nın sözüdür. Biz Tanrı'nın sözüne sarılmalı, Tanrı'nın sözüne bel bağlamalıyız. İçlerinde birçok kilise babalarının da bulunduğu Eflatun'la başlayan felsefe tarihine geriye baktığımızda ve hatta günümüze kadar gelen bu tarih içerisinde içlerinde Kant, Locke ve Bulman gibi günümüzün birçok tanrı bilimcisiyle benzer görüşleri paylaşan birçok filozofu incelediğimizde bunların kutsal kitabın tanrı esini olarak yazıldığını kabul etmediklerini görürüz. Bu kişiler yaşamın çeşitli sorunlarına çözüm aramaktalar. Ama bu çözüm hiçbir zaman felsefede bulunmayacaktır. Gerçek bir düşünür, filozof, gerçeğin peşinde olan birisidir. Ama gerçek insan anlayışında değildir. Yanıt ya da çözüm, yani felsefenin aradığı çözüm İsa Mesih'tir. Paulus şöyle yazmıştır: Mesih ise bağlılığınız Tanrı'dandır. Mesih Tanrı tarafından bizler için bilgelik kılındı. Doğruluğumuz, kutsanışımız, kurtuluşumuz odur. Ama yanlış felsefe kör bir adamın karanlık bir odada, orada olmayan siyah bir kediyi aramasına benzer. Yani tamamen sonuçsuz bir girişimdir bu. Paulus Koloselileri bu tehlikeye karşı uyarıyordu. Hatırlayacak olursanız Paulus o dönemin din yöneticilerini Tanrı sözünden çok insanların geleneklerini öğrettikleri gerekçesiyle kınamıştı. Dünyanın ilkel öğeleriyle desteklenen, Mesih'ten esinlenmeyen görüşlerdir bunlar. Bazı inanlılar iman yaşamlarını görünüşte çok basit olan dünyasal ilkeler ışığında yaşamaya çalışırlar. Ama unutulmamalıdır ki bizim temelimiz herhangi bir felsefe ya da dinsel bir sistem değil değerli dostum. Mesih İsa'nın ta kendisidir. Çünkü diyor Paulus Koloseliler 2. bölüm 9. ayette, Tanrı'nın kişiliği bütün doluluğuyla Mesih'in insan bedeni içerisinde konut kurmuştur. Bu cılız ve yoksul öğelere karşı Mesih'in yüceliği, doluluğu, güneşin görkemi gibi parlıyor. Bu vurgulama bizi 1.19'daki açıklamaya götürüyor. İsa Mesih insan bedeni kuşandığında aldığı günahsız, suçsuz bedendir. Tanrı kişiliğinin tüm doluluğu onun Tanrı özelliği taşıyan kişiliğidir. Bu iki yerde Rab İsa Mesih'in iki ayrı özelliği vurgulanır. Tanrı'nın tüm doluluğu ve kendi insan bedeni. Mesih'in tek varlıkta beliren iki özelliği Mesih inancının ana temelidir. Rab ise ben Tanrıyım demedi ama kendisine ilişkin tüm açıklamalar, eylemler, olgular onun Tanrı oluşu konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmıyor. İnsan Tanrı ile ilgili olarak her ne bilirse bunların toplamı Rab İsa Mesih'in beden kuşanan kişiliğinde tümden belirgindir. Onun dirilişindeki görkemini gören öğrenci Thomas ona Rabbim ve Tanrım diyerek ikrarda bulundu. Babayla kutsal ruhta Tanrı'nın tüm doluluğu tıpkı oğulda olduğu gibi hazırdır. Oğulun ayrımı onda bu doluluğun bedende hazır oluşudur. Bu nedenle bedende varlığı süren insanoğlu Tanrı'nın tüm doluluğunu Mesih'te görebilir. Bunun gönencine gelebilir. Tanrı'da olup da Mesih'te bulunmayan hiçbir özellik yoktur. Tanrı sevgidir. Eğer Tanrı sevgi ise bu sevgi iletilmelidir. Onu ancak bir kişi iletebilir. Bu bedende açıklanan İsa Mesih'tir. Üçlü teklik, üçlü birlik temeli sonsuz Tanrı'nın sonsuz kişiliğiyle uyum içerisindedir. O ezelden beri sevgidir çünkü ezelden beri üçlüdür. Ezelden beri logostur çünkü öncesizlikten üçlüktür. Tanrı öncesizlikten baştır çünkü öncesizlikten üçlüktür. Tanrı bilim açısından bakıldığı zaman üçlü teklik olmadan Tanrı sevgi olamazdı. Dedik ya, kuru iletilmeyen bir sevgi olamaz. 10. ayet. Sizler de yaşam için gerekli doluluğu onda buldunuz diyor Paulus. O her başkanlığın ve yetkinin başıdır. Dikkat edin ne oluyor? Yaşam için gerekli doluluğu onda buldunuz. Yani Mesih'teki yaşam yolculuğuna hazırsınız. Yaşam için ne gerekliyse onda sahibiz. Ne güzel değil mi? Mesih'teki yaşam yolculuğuna hazır olmak. Sizler de yaşam için gerekli doluluğu onda buldunuz diyen yazar, inanlılar topluluğuna değiniyor. Her ilişkide tüm evreni dolduranın doluluğu olan bu topluluk onun bedenidir dedi Pavlos Efesoslar 1:23'te. İnanlılar topluluğu Mesih'in sağladığı tüm doluluğa ona iman yoluyla sahiptir. Hepimiz onun sınırsız doluluğundan kayra üstüne kayra aldık dedi Yuhanna 1:16'da. Kutsal ruhun insanın varlığına gelip konutunu kurmasıyla Mesih yüreğin her boşluğunu doldurur. Onun doğal insan ilişkileri ötesindeki sevgisi yaşamda egemen olunca inanlı yaşam için gerekli doluluğu onda bulmuştur. Bu ayette Pavlos Mesih'in her başkanlığın ve yetkinin başı olduğunu hemen vurguluyor. 1:18'de de o bedenin kilise topluluğunun başıdır. Mesih salt kendi bedenini kilisenin başı değil, görünen görünmeyen her başkanlığın ve yetkinin başıdır. Tüm kosmosun başı odur, her şey onda yaratıldı, her şey onda birbirine bağlı durmaktadır. Kolose topluluğuna sokulmaya çalışan sakat öğreticiler kendilerinin gözle görülmeyen başkanlık ve yetkiler üzerinde tam bilgileri olduğunu, inanlılara bunları öğretebildiklerini öne sürüyor, bunlara doluluk diyordu. Kutsal Tanrı ile düşük fiziksel dünya arasında bunların aracılık ettiğini savluyorlardı. Bu bozuk öğretiye verilen yanıt, Mesih her başkanlığın ve yetkinin başıdır. Mesih ile doldurulan inanlıların başka hiçbir insana, felsefeye, aracıya ve daha ne varsa ihtiyacı yoktur. Çünkü Mesih her varlığın başıdır. Çünkü tüm tanrısal doluluk onda konut kurmaktan hoşnut oldu. Yaşam, ışık, sevgi, öncesizlik, sonsuzluk, kutsallık, bilgelik, iyilik, değişmezlik. Tanrısal dolulukla inanlının Mesih kendisine inananı dolu kılar. Tanrı'nın tüm doluluğu insan bedeninde insana geldi. Mesih bağlılığı demek onda dolu olmak demektir. Bu doluluk hem şimdiki dönemde hem de sonsuzda insanın her ihtiyacını karşılar. İsa bu doluluktan inanlılara armağanlar verir. Onda bulmak, İsa'da kavuşmak, Mesih'te seçilmek, onda kayraya kavuşmak, onda bağışlanmak sözleri kutsal kitapta sık sık geçmektedir. Kolosalilere mektupta da onda, Mesih'te sözü en az 9 kez vurgulanmaktadır. İsa'da olmanın harikalığını kavramamız gerekir değerli dinleyicilerimiz. Günahlarından dönen ve İsa'nın kanı aracılığıyla arıtılan Mesih'e iman eden eski yaşamı terk edip İsa'da yeni yaşama adım atar. Bu kimse artık İsa'da yüceliğe kavuşmuştur, o İsa'dadır ve sonsuza dek İsa'da içeride kalıyor. İnanlı neyse ve neye sahipse İsa'da sahiptir. Tanrı inanlıda oğlunun dışında bir yaşam görmüyor. İsa kök salan, yeşeren temeldir. Yeniden doğuşla inanlı yeni doğaya, yeni yaratılışa sahip olur ve bu her zaman İsa benzerliğine doğru gelişir. Onda olmak küçük bir anahtar gibidir. Bu küçük anahtar kocaman ve ağır bir saray kapısını açar ve bu büyük ağır kapı inanlıyı hazine olan bir odaya götürür. İsa'da. İsa'da olmak inanlıya sunulabilecek en büyük sevgi ve kayradır. İsa'da onda ve aynı anlamı içeren başka sözlerle birlikte yeni antlaşmada 130 kez geçmektedir. İsa'da olmak inanlının Tanrı'daki konumunu göstermektedir. İsa'da olmak bize yeni antlaşmanın her bir kitabını açıyor. Yani İsa'da olmak bizi harika bir saraya götürüyor. Buradaki tüm kitapları açan Tanrı'nın anahtarıdır diyebiliriz. Bununla Tanrı'nın açıklamasını anlayabiliyoruz. Matta'dan cennetin kapısını açan vahiye kadar. İnsanın Mesih'te olması, Mesih ile olan ilişkisi, onun konumunu, mevkisini, ayrıcalığını ve onun sahip olduğu değerleri belirtir. İsa'da olmak demek, onun olduğu yerde onun gibi olmak demektir. onun sahip olduklarını paylaşmak demektir. Mesih'te inanlı, Mesih'in olduğu yerdedir. Mesih babanın yanındadır, babanın sağında oturmaktadır, babanın önündedir, inanlı da Mesih'tedir. Bu nedenle de Mesih'in olduğu yerdedir. Mesih babanın sağında oturuyorsa, inanlı da oradadır, göklerdedir. Bu nedenle Pavlos Kolosalliler 3:3'te şöyle diyor: yaşamımız Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır. Efesoslular 2:6'da da şöyle okuyoruz: Tanrı bizi Mesih ise de Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. Mesih dünyayı bırakıp göklere, cennete gitti. Şimdi o cennette oturuyor. İnanlı Mesih'tedir. Her ne kadar dünyada yaşıyorsak da inanlı bu dünyada bir misafirdir, bir yolcudur. Çünkü onun gerçek yaşamı Mesih'tedir. Filipililer 3:20'de şöyle okuyoruz: oysa bizim vatanımız göklerdedir. Oradan kurtarıcı olan Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. İbraniler 13:14'te de çünkü burada kalıcı bir kentimiz yoktur diyor. Biz gelecekteki kenti özlüyoruz. İsa Mesih Tanrı'nın gözünde neyse İsa'da olan her inanlı da öyledir. Beden alan İsa baştır ve bedenin bir parçası olan inanlı birdir. Bu harika birleşmeyle Tanrı bizi İsa Mesih'te mirasçı olarak görüyor. İsa'nın sahip olduğu mevki, konuma biz de getirildik ve bu öyle de kalacak. Bundan başka daha da ayrıcalıklarımız, kavuşacağımız yücelik vardır. Romalılar 8:17'de bunu okuyoruz: eğer Tanrı'nın çocuklarıysak mirasçılarız da. Tanrı'nın mirasçıları, Mesih'in de miras ortaklarıyız. Mesih ise bizi öylesine sarmış ve etrafımızı öylesine çevirmiştir ki Tanrı bugün bizde Mesih'i görüyor. İsa Mesih'teki bir inanlı, Mesih'e ait ne varsa, Mesih neye sahipse ona ortak oluyor, onu paylaşıyor. İsa'da olan bütün ruhsal bereketler İsa'da olanlara aittir. Evet, Mesih'teki her şey bizimdir. Mesih babanın yanındadır, babanın sağında oturmaktadır, babanın önündedir. İnanlı da Mesih'tedir dostum. Bu nedenle de Mesih'in olduğu yerdedir. Mesih babanın sağında oturuyorsa inanlı da oradadır, göklerdedir. 11. ayet: Mesih'te insan eliyle yapılmayan sünnetten geçerek sünnet edildiniz. Mesih'e özgü sünnetle insan bedeninde beliren tutkular kesilip atıldı. Burada Pavlos sünnet konusunu ele alıyor. Çünkü Kolose'deki inanlılara sünnet edilmenin gerekli olduğunu vurgulayanlar vardı. Sünnet, Musa'nın yasasında yeri olan özelliktir. Mesih inanlısının töresel sünnete ihtiyacı yoktur. O, insan eliyle yapılmayan sünnetten geçmiştir. Böylece Mesih'e özgü sünnetle beden tutkuları kesilip atılmıştır. Filozoflar bilimsel öğretilerle boğuşurken Rab İsa Mesih bedende konut kuran günah ilkesinin etkisini kırar. Günaha köle olan bedeni özgürlüğe kavuşturur. Beden parçalarını kutsallık hizmeti doğrultusunda işlerliğe getirir. Pavlos bu sünnet sözüyle aynı zamanda dışta olanı atmalarını söylüyor. Gerçek sünnet yeniden doğuş olayıdır. Pavlos bunu Galatyalılara yazdığı mektupta açıklar ve şöyledir: çünkü ne sünnet edilmenin önemi var ne de sünnet edilmemenin. Önemli olan iş yeni bir yaratık olmaktır. Bizler günahlarımızdan dönüp İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcımız olarak kabul ettiğimiz zaman yeniden doğarız ya da yeni bir yaratık oluruz. Mesih'te kalıyoruz ve onunla özdeş oluyoruz. Kolosalliler 2. bölüm 12. ayette Paulo şöyle diyor: çünkü vaftiste onunla birlikte gömüldünüz, Mesih'i ölüler arasından dirilten Tanrı'nın etkin gücüne iman ederek yine vaftiste Mesih ile birlikte dirildiniz. İlk vaftiz iman eder etmez gerçekleşti. Bir kişi İsa Mesih'e iman eder etmez, o kimsenin yüreğine kutsal ruh gelir ve bununla kalmaz, kutsal ruh o kimseyi alıp Mesih'in bedenine yerleştirir, daldırır, batırır. Su vaftizi asıl vaftizin dışa gösterilmesidir. Vaftiz olan aslında şunu diyor: ben sizlerin de önünde açıkça tanıklık ediyorum ki ben Mesih ile birlikte gömüldüm, yeni yaşama dirildim. Benim artık suç dosyam kalmadı. Tümden bağışlandım, aklandım. Şimdi sizlerin önünde tanıklık ediyorum ki bundan sonra da bu yeni yaşama yaraşan şekilde yaşayacağım. İsa Mesih'in ölümü ve ölümden dirilişi tarihsel bir gerçektir. İsa Mesih öldüğünde bizler de onunla birlikte öldük. Yani o bizim yerimize öldü. Ve o ölümden dirildiğinde bizler de onunla birlikte dirildik. Ve şimdi bizler yaşayan Mesih'le bağlantı içerisindeyiz. Bu gerçeği görmemiz çok önemlidir. Bizler yaşayan bir kurtarıcıya aitiz. Ve bu kurtarıcıyla özdeş olduk. Mesih'le özdeş olmamız vaftiz aracılığıyladır. Ama aynı zamanda onunla dirilmemiz, yaşayan Mesih'le özdeş olmamız vaftiz aracılığıyladır aynı zamanda. Vaftiz, yeni yaratılış olmanın açıklanışıdır. Vaftiz, Tanrı'nın hükümranlığına giriş değil, o hükümranlığa girişin belirtisidir. Ölü insan kendi dirilişini oluşturamaz. Yeni doğuşu sağlayan ve yaşam veren Rab İsa Mesih'tir. Eski antlaşmada töresel yıkanmalar vardı. Bu yıkanmalarda yağ, kan ve su kullanılırdı. Yeni antlaşmada bunlar geride bırakılmıştır. Rab İsa Mesih'in kanı günahları arıtır. Kutsal Ruh kurtulanı mesheder, suda vaftiz arıtılışa tanıklık eder. Vaftizin sularına gömülen Mesih inanlısı, kirli geçmişinin günahlarının gömüldüğünü, yeni yaşama dirildiğini bildirir. Sulara gömülme, Mesih'e verilmeyi betimler. Sulardan çıkma, Mesih tarafından kabul edilmeyi. Galatyalılar 3.27'de Paulus şöyle diyor: çünkü Mesih'le birleşmek üzere vaftiz edilenleriniz Mesih'i kuşandınız. Mesih'i ölüler arasından dirilten Tanrı'nın etkin gücüne iman ederek. Evet dostum, kurtuluş Tanrı'nın ölümden diriltme gücü aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Kurtuluş şu veya bu felsefeyle, şu veya bu dinin uygulamasıyla, kişisel gayret ve çabalarla değildir. Kurtuluş, Tanrı'nın ölüleri dirilten gücü aracılığıyladır. Suçlarınızda ve beden tutkularınızın sünnetsizliğinde ölü bulunan sizleri, Tanrı onunla birlikte yaşam paydaşlığına diriltti, suçlarımızın tümünü bize bağışladı diyor Kolosserler 2. bölüm 13. ayette. Kurtuluş, eski insan doğanızın geliştirilmesi, terbiye edilmesiyle ulaşılan bir aşama değil. Ama bize yepyeni bir doğa verilerek kavuştuğumuz bir armağandır. Paulus, yaşadığı dönemde insanlar arasında çok popüler olan iki Yunan felsefesiyle mücadele etmek zorundaydı. Bu ikisi birbirinin tam karşıtı olmakla birlikte eşit ölçülerde Mesih inancıyla boy ölçecek bir yapıdaydılar. Bunlardan bir tanesi epikürcülük, diğeri de stoacılıktır. Stoacılar insanın soylu bir şekilde yaşaması gerektiğini, ölümün hiç sorun olmayacağını öğretirdi. Bu felsefenin ana düşüncesine göre arzu ve istekleri sürekli olarak canlı tutmak, değişen koşullara karşı ise sürekli duyarsız kalmak gerekliydi. Bu düşünceyle yola çıkan stoacılar şöyle derlerdi: talihiniz iyi ise fazla havalara girmeyin, ne de talihiniz kötü diye yas tutun. Stoacılar insanın çevresindeki koşullardan daha âlâ yük, canın evrenden daha ileride olduğuna inanırlardı. Görüldüğü gibi cesur bir felsefeydi bu, ama sorun bu düşüncenin nasıl yaşanacağıydı. İsa'nın dağdaki büyük vaazında öğrettiği değerlere yaraşan bir hayat yaşadıklarını söyleyip gerçekte bu değerlerden çok uzaklarda yaşayan insanlara benziyorlardı. Buna karşın epikürcüler her şeyin belirsiz olduğunu öğretiyorlardı. Nereden geldiğimizi bilmiyoruz, nereye gideceğimizi de bilmiyoruz diyorlardı. Bildiğimiz tek şey kısa bir zaman sonra ortadan kalkacağımızdır. Bu nedenle geleceği belirsiz bir gelecek için kendimizi şimdiden sınırlamak ve hayatın zevklerinden yoksun bırakmaya çalışmak yararsızdır diye düşünüyorlardı. Böylelikle gelin yiyip içelim, nasıl olsa yarın öleceğiz diyorlardı. İlginçtir ki bu felsefenin her ikisi de bedenle, yani sahip olduğumuz insan tabiatıyla ilgileniyorlardı. Eski tabiatımız, yani doğal insan benliği, bizim eski arzularımız, eski alışkanlıklarımız, eski ayartılarımız aracılığıyla çalışır. Peki biz bunu nasıl denetim altına alacağız? Burada Pavlos'un sözlerinden şunu iyice anlamamız gerekir ki, bizler yaşayan bir Mesih'e aitiz. Eğer biz Mesih'e aitsek, o zaman buna yaraşır bir hayat yaşamamız da gerekir. Ama bunu biz değil, biz de konut kuran aracılığıyla yaşarız. Mesih'e ait miyiz? Öyleyse ona ne kadar yakın yaşıyoruz? Onunla yaşıyor muyuz? Onunla yürüyor muyuz? Hayatta karşılaştığımız her acil durumda hemen ona yaklaşıyor muyuz? Hayatımızın merkezinde yaşayan kişi o mudur? Bu sorulara vereceğimiz yanıt da bizim eski Adem'i nasıl denetim altına alabileceğimiz yanıt olacaktır. Pavlos şimdi de yasacılık, kuralcılık konusuna değinirken çözümün kutsal kitaba gelmek ve İsa Mesih ile canlı bir ruhsal ilişkiye girmek olduğunu belirtecektir. 2. bölüm 14. ayette şöyle diyor: bizlere karşı duran ve bizi suçlu çıkaran borçluluk senedini içerdiği buyruklarla birlikte sildi, onu çarmıha gererek ortadan kaldırdı. Dostum, bizim eski doğal benliğimiz yargılanmış ve suçlu bulunmuştur. Mesih öldüğünde sizin ve benim için öldü. Bizim günahlarımızın gerektirdiği cezayı o ödedi. İsa Mesih öldüğü zaman çarmıha başının üzerine bir yazı asmışlardı: Yahudilerin kralı, Nasıralı İsa. İsa açıkça bir isyana ön ayak olduğu gerekçesiyle öldürülüyordu. Tabii böyle bir suçlama gerçeği yansıtmıyordu. Ama İsa'nın öldürülme gerekçesi buydu. Bu yazıyı okuyanlar İsa'nın Roma İmparatoru Kaiser'e sadık olmadığını, kendisini bir kral ilan ettiğini anlıyordu. İnsanlara göre İsa çarmıhta bu gerekçeyle ölüyordu. Ama Tanrı o gün o çarmıha baktığı zaman dünyanın günahlarını kaldıran Tanrı kuzusunun kurban edildiğini görüyordu. Tanrı o gün çarmıha insanlar tarafından asılan yazının üzerinde başka bir yazı daha görüyordu: bizlere karşı duran ve bizi suçlu çıkaran borçluluk senedini içerdiği buyruklarla birlikte sildi, onu çarmıha gererek ortadan kaldırdı.